Ayrım 10. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 173. H.G. Yıllardır tanıdığım, birçok alanda omuz omuza yürüdüğüm biridir. Onun hakkında ilk şaşkınlığımı göz altında tecavüze uğradığını, yine tecavüz mağduru olan Hamide'den duyunca yaşamıştım. Şaşkınlığımın birinci nedeni kendisini yıllardır tanımama rağmen bundan haberim yoktu. İkinci nedeni ise sanki onun gibilerine böyle bir şey yapılamaz gibi anlamsız bir duyguya kapılmış olmamdı. Onunla bu söyleşiyi yapana kadar çok uzun süre beklemem gerekecekti. Hatta onun için yaptığım yemekleri tüketemediğim için çöpe dökmüştüm. Verdiği sözü tutamamasını ona bir türlü yakıştıramıyordum. Bu davranışını muhalif duruşuyla çelişkili bulduğum için kırgınlıktan çok öfke duyuyordum. Çünkü oldukça aktif bir kadın hakları savunucusuydu. Bu konuda sürekli yazıyordu. Kürsülerde tartışıyordu. Benim düşünceme göre o da konuşmasa kim konuşacaktı? Bu duygular içinde telefona sarılıyorum. Bugün görüşelim deyince yerimden sevinçle fırlıyorum. Sohbetimiz ilerledikçe onun hakkındaki ön yargılı düşüncelerimden dolayı utandığımı itiraf etmeliyim. Sanki kadın hakları konusunda oldukça aktif olması, verdiği mücadelede en önlerde yürümesi sanki onu incitemez bir zırh gibi gelmişti bana. Güzel mavi gözlerinden yuvarlanan yaşların çenesinden göğsüne damlamasını bir suçluluk duygusu içinde izliyorum. Kalbim o kadar acıyordu ki oradan kaçmak istiyordum ama yerime çakılıp kalmıştım. İncinen kadınlık onurunun hıçkırıkları uzun süre dinmedi. Şimdi konuşabiliriz dediğinde irkilmiştim. Kusura bakmayın, dalmışım. Göz altına alınış tarihinizi söyleyebilir misiniz? 1986'da alındım. O tarihlerde evli miydiniz? Evliydim. Zaten eşimden 2 gün sonra beni evden aldılar. Elektrik, falaka, dayak faslı başlamış oldu. Eşimle bana aynı yerde işkence yapıyorlardı. Eşime konuşmasan karına şunu bunu yapacağız diyorlardı. Çok açık ve çok çirkin konuşuyorlardı. O yaşıma kadar öyle küfürler duymamıştım. İlk defa öyle küfürleri gerçekten orada duydum. Kaç gün gözaltında kaldınız? İşkencelerin dışında ortam nasıldı? Yani yalnız mıydınız? 15 gün kaldım. İşkencelerin dışında kapalı bir ortam değildi. Biz hücrede 6 kişiydik. Birbirimizle konuşuyorduk. Herkes inanılmaz derecede işkence görüyordu. İşkence üzerine konuşuyorduk. Yan hücredeki kadınlarla konuşuyorduk. Bu bizi rahatlatan bir durum oluyordu. O günden sonra hayatınızda neler değişti? Ben kendimle konuşur gibi anlatmaya çalışacağım. Hangi duygum öndeyse, aklıma nasıl geliyorsa öyle konuşacağım. Sonra sen istediğin gibi kurgulayabilirsin. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Gözaltından çıktıktan sonra annemle yatıyorum. Yalnız yatmak beni son derece ürkütüyor. Hiç unutamıyorum. Bir gün eczaneye gittim. Adamın biri kapıya gelerek "Baksana sen buraya," dedi. Ben anında bembeyaz oldum. "Gel, sana söylüyorum," diye tekrarladı. Ben kendimi biraz toparlayarak "Bana mı söylüyorsunuz?" diye sordum. "Yok," dedi. Meğerse adam eczacının tanıdığıymış ve bir maçın sonucu konusunda şakalaşıyorlarmış. Demek ki ben o kadar tedirginim ki "Gel buraya" ifadesi benim dehşete kapılmama yetebiliyor. Tabii ki adamlar benim yüzümdeki dehşetten hayatımda bir tuhaflık olduğunu anlamışlardı. Topkapı otobüs garında bana işkence yapan polislerden birine rastladım. Adam içkiliydi. Yanıma geldi. "Senin adın A, değil mi?" dedi. "Evet," dedim. Tabii ki benim elim ayağım titriyor. Bu beni ilk falakaya yatıran adamdı. "Çıktın mı?" dedi. "Çıktım," dedim. "İçki kokuyor. O kadar rahat ki. Sanki her an bana şurada bir kahve içebilir miyiz diyebilecek kadar rahat. Gözün aydın. Ucuz kurtulmuşsun," dedi. Ben de "inşallah sen benim kadar ucuz kurtulamazsın," dedim. Sonra bana dedi ki "Seni kıracak bir şey mi yaptık?" Çünkü gerçekten o kadar kötü ve feci işkenceler yapılıyordu ki bana yapılan işkence adama hafif geliyordu. "Biz sana bir şey yapmadık," diyerek gitti. Düşünebiliyor musun? Benim yaşadığım o inanılmaz işkence adama yok kadar hafif geliyordu. Çevremde o kadar çok işkenceye uğramış insan vardı ki artık bizlerin arasında da işkence neredeyse olağan sayılıyordu. Annem orta sınıf dar kafalılığına sahip biridir. Mesela bizim evde cinselliğin adı bile geçemezdi. Arkadaşlarım gelirdi, ben onlara giderdim, hepsi o kadar. Evimizde cinsellik hiç konuşulmazdı ve bu çok sert bir kuraldı. Ondan olacak, arkadaşlarımız arasında da konuşmazdık. İşkenceden çıkıp eve geldikten sonra makatım feci şekilde ağrıyor. Elimi süremiyorum, yıkanamıyorum, yıkamam gerektiğinde süngerle falan su döküyorum. Tuhaftır, bunu annemin bu konudaki katılığına bağlıyorum. Kimseye neden makatım bu kadar ağrıyor, canımı bu kadar yakıyor diye sormuyorum. Annemin bu konudaki katılığının ağrılarımın nedeni olduğunu düşünüyorum. Neden öyle düşündüğümü hala bilmiyorum. Yıllar sonra bir gün tecavüzle ilgili bir toplantıya katıldım. Bir kadın gördüğü işkencede makatına cop sokulduğunu anlatıyordu. Tak diye bir görüntü, bir şişe görüntüsü, rakı şişesi değil, Coca-Cola şişesi değil. Bu şişe gazoz şişesi. Evet, gazoz şişesi olabilir. Çünkü beyaz bir şişe. Makatımdan çıkarmış şişeyi, şişenin içi kan dolu. Benim kanımla dolu o şişe. O görüntüyle birlikte o acıyı hatırladım. Demek ki dedim, onun için o kadar acı çekmişim. Bunun üzerine çok kötü oldum. Tam 10 yıl sonra içime gömdüğüm bir şey canlanmıştı. 10 yıl bana yaşatılan acıyı unutturmuşum kendime. Nasıl olmuştu da 10 yıl hiç ama hiç hatırlayamamıştım. Bu nasıl olurdu? Bunun üzerine çok düşündüm. Hala nasıl oldu da unuttum diye sorarım kendime. Hala makatıma dokunamam. Ne kendim dokunuyorum, ne biri dokunabilir. Dokunulsun, alışayım, rahatlayayım diye düşündüm ama olmadı. Hala süngerle falan su sıkarak yıkanıyorum, asla dokunamıyorum. Daha önce sizi incitecek bir şekilde hiç taciz olayı yaşadınız mı? Şöyle bir şey var. Aslında öyle bir dünyada yaşıyoruz ki başınıza gelmemesi büyük bir şans. Hemen hemen bütün kadınların hayatında böyle bir tecrübesi vardır. Belki her kadının hayatında ağır bir tecavüz olayı yoktur ama tacizler her kadının hayatında var. Bunu biliyoruz. Çocukluğuma dönmek istiyorum. İşte o şişeyi, o kanımla dolu şişeyi hatırlayınca çocukluğuma döndüm. Benim bir fotoğrafım var o günden kalma. O fotoğrafa bakınca, o fotoğrafın çekildiği gün o elbisem üzerimdeyken yetişkin bir adamın beni boynumdan öptüğünü hatırlıyorum. Gerisini, yani devamını hala hatırlamıyorum. Öpmesi de oyun oynar gibi bir şey. Ama beni ürküten, korkutan, tedirgin eden bir şey bu dokunuş. Bende bir zedelenme bırakan bir şey. Sonra benim kızıma bizim aileden biri tacizde bulunmuş. Kızım bunu anneme söylemiş. Annem kızıma sakın bunu annene söyleme. Annen olay çıkarır. Bunu ben hallederim diyerek benden saklamış. Sonra annem kızıma tamam ben onunla konuştum diyerek ilginç bir şekilde konuyu kapatmış. O zaman kızım ilkokulda falandır. Belki daha da küçük. Bir gün kızım annemle birlikte onlara gidiyorlar. Annem daha itinalı, kızı yalnız bırakmıyor. Ama o adam bir fırsatını bularak kızıma ağzına almalısın diye bir şeyler söylüyor. Kızım dehşete düşüyor, bana söyledi. Sonra kızımın saçları falan döküldü. Ben anneme, hiç olmasa ben adama bir mektup yazacağım dedim. Mektup yazdım. Bir daha kızıma böyle bir şey yaparsan seni mahvederim dedim. Mektup karısının eline geçti, bir sürü olaylar falan yaşadık. Adını söyleyeceğim ama yazma, o kadın arkadaşa da aynısını yapmış. Sen de tanıyorsun o kadın arkadaşı. Onun akrabası oluyor zaten. İşte o adam bana küçükken taciz yapan adamdı. Bu tür şeylerin insanın hayatını çok etkilediğini düşünüyorum. Biliyorsun ben bir ara çok şişmandım. Ben şöyle düşünüyorum. İnsan kendini şişmanlatarak kendini çirkinleştirmek istiyor. Çirkin olayım da kimse bana dokunmasın istiyor. Bu olayların hayatımı çok etkilediğini düşünüyorum. Mesela özellikle belime aniden birinin dokunmasını asla istemem. Bazı temaslar, tacize benzeyen ani şeyler beni çok tedirgin eder. Aynı yatakta yattığım biri aniden bana dokunursa çok rahatsız oluyorum. Kesin bunlar tacizlerle ilgili. Bu tür yıkıntılar bıraktığını düşünüyorum. Mesela sokakta kendimi tehlikede hissettiğim an, bacağımın arasındaki kasların aniden kendiliğinden kasılarak o bölümü kapattığını hissediyorum. Bu taciz ve tecavüz korkusudur. Bu duygular içinde nasıl sevişebiliyoruz? İnsan hayret ediyor. Yalnız bir tek şey bizi kurtarıyor sanıyorum, aşk. Erkekler aşık olmadan sevişebiliyorlar. Ben aşık olmadan asla sevişemem. Cinsel istismar duygusunu aşk duygusuyla aşabiliyorum, yoksa çok zor. Tecavüze uğradığını kimseye anlatmadın mı? Tecavüzü eşimle ayrıldıktan sonra ilk defa beraber olduğum arkadaşıma anlattım. Neden anlattım biliyor musun? Çünkü tuhaf bir şeyler yapacağım ve o beni anlamayacak. Onun için anlattım. Sonra başkalarına sanki sıradan çok normal bir olaymış gibi, bana tatsız bir şaka yapılmış gibi anlattım. Hiç önemli değilmiş gibi anlattım. Bir ara psikiyatri uzmanına gitmiştim. Ona da öyle önemsiz değilmiş gibi anlatmıştım. Sanki yaşadığım dehşeti anlatırsam, doktor dayanamayacak gibi geldi bana. Doktora üzülmüştüm, düşünebiliyor musun? Yaşadıklarıma doktor dayanmaz diye oldukça hafifleterek anlatıyorum. Öylesine anlatıyorum, tedavi amaçlı falan değil. Ama olayı hatırladığımda ikinci defa evlenmiştim. Eşime dehşeti hissederek anlattım. Çünkü onun da bana aynı şeyleri yapmasından korkuyorum. Çünkü bana en yakın olan o. Çünkü doktorun koynuna girmiyorum. Bana onlar gibi kötülük yapabilecek kadar yakınımda olan o. Eşimin dışında hiçbir arkadaşıma doktoruma o dehşeti yansıtmak gereği duymadım. Tabii bunun altında insanların bana acımasını istemediğim duygusunun yattığını biliyorum. İnsanların bana acıyarak bakmalarını, öyle yaklaşmalarını istemiyorum. Onlarla aramda bir bedensel yakınlık yok. Ama beraber olduğum insanla böyle bir durumu düşünemiyorum. Bakın, burada çok dramatik, bana acımasınlar durumunu. Ona gelince düşünemeyecek kadar dramatik bir durum var. Kritik bir durum var. Çünkü o yakınımda ve yapabilir. Çünkü aynı yatakta yatıyorum, önünde soyunuyorum. Tabii bu duygular bir anda oluşmuyor. Katı kurallar içinde gelişip büyüyorsunuz. Cinselliğin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Maalesef bizler kendi yaşıtlarımıza dokunarak cinselliği öğrenemedik. Bu büyük bir haksızlıktır. Örneğin kendi yaşıtın biriyle "Ben sana dokundum, hoşuna gitti mi? Sen bana dokundun, hoşuma gitti" gibi masumane duygularla öğrenemedik. Tacizlerden yola çıkarak böyle bir şeyin olduğunu öğrendik. Onun için ben cinselliğimi uzun süre yaşayamadım. Kendimden geçecek kadar tahrik olmayı, kendimden geçişleri yaşamam çok uzun yıllar aldı. Bakın, göz altında tecavüze uğradın cümlesini ilk defa siz kuruyorsunuz. Bu cümleyi ilk defa sizinle kuruyorum. Ben şu an çok kötüyüm. O cümleyi duyduktan sonra kendimi çok kötü hissetmeye başladım. O kadar kaçmışım ki bu gerçekten. Şu ana kadar bu cümleyi asla ve asla kurmadım. Bu cümleyi kimsenin kurmasına olanak vermedim. Tecavüz olayını konuştuğumuz zamanlar işte benim de başıma böyle bir şey gelmişti. Şişe olayı falan gibi geçiştirmiştim. Şu ana kadar böyleydi. O cümleyi kurmanız beni çok kötü etkiledi. Özür dilerim, çok özür dilerim. Bu konuda söyleştiğim kadın mağdurlar karşısında gerçekten acı çekiyorum. İncitmeden yaşadıklarını öğrenmek zor oluyor. O cümleyi bir daha kurmamaya çalışacağım. Eşinizden neden ayrıldınız? Göz altında yaşadığınız o olay ayrılma nedeniniz olabilir mi? Bir etkisi var mı? Göz altında işkenceden çıktıktan sonra bu durum evliliğimi çok etkiledi. Ben artık sevişmek falan istemiyordum. Bana dokunsun istemiyordum. Oysa o aşık olduğum biriydi. Ama o da beni anlamadı. Bu kıza neler olmuş, neden böyle davranıyor diye düşünemedi sanıyorum. Hatta zorladı. Tabii o da çok işkence görmüştü. Benden daha çok işkence görmüştü. Hepsinin bir bütünlüğü olduğunu düşünüyorum. O benden 10 yaş büyüktü. Ben işkenceye alındığım zaman 21 yaşındaydım. O biraz anlayışlı olabilirdi diye düşünüyorum. Ama aramızda müthiş bir aşk vardı. Aşktan ölüyorduk ama olmadı işte. Ayrıldık. Kocamla ayrıldıktan sonra yukarıda anlattığım insanla beraber oldum. Uzun bir ilişkiydi. O insanın benim için bir şans olduğunu düşünüyorum. Erkeklik, iktidar hırsı olmayan, ipek gibi yumuşak bir insandı. Daha önceden tanıdığım biriydi. Çocukluk arkadaşımdı. Sanatla ilgileniyordu. Birçok şeyi onunla aştım. Cinsel korkularımı yenmemde çok yardımcı oldu. Hala karşılaşırız ve çok iyi iki dostuz. Geçenlerde gecenin bir yarısı bana telefonla masal anlattı. Onunla sevgililiğin ötesinde arkadaş ve dost olduk. Romantiklik olmasa da huzur verici geliyor bana. Onunla dost olarak kalmayı başardık. Ondan ayrıldıktan sonra çocuk yaptım. O zamanlar, bütün bunları yaşadığım dönemler, kendimi küçük bir kız olarak düşünüyorum. Sonra büyüdüm, kadın oldum. Artık taleplerimi biliyorum. Ne yazık ki ne kadar taleplerimizi bilsek de kadın olmanın ağrısını her an yaşayabiliriz. Sokakta bir erkek poponuza dokunsa bu sizin duygu dünyanızı darmadağın edebiliyor. Ama siz bir erkeğe dokunsanız onun hoşuna gidecek. Zaten dokunmazsınız. Böyle bir şey aklınıza gelmez. Onların aklına çok rahat geliyor. Kendilerine bunu hak olarak falan görüyorlar. Çocuk yetişkin, yaşlı, onlar için fark etmiyor. Kadınlığınız sizin karşınızda bir tehdit aracı olarak duruyor. Her fırsatta ona dokunarak sizi yaralayabiliyorlar. Yaşadıklarınızdan dolayı doktora gidip tedavi oldunuz mu? Hayır. Başka bir nedenden dolayı gittiğim doktoru anlattıysam da bu konuda yardım talep etmedim. Tedavi olmadım. Aslında son dönemdeki duygularımı düşünürsek bir doktordan yardım almam gerektiğini biliyorum. O duygularını biraz açabilir misiniz? Evliliğim sanki bir ömür sürecekmiş gibi geliyordu bana. Onu önemsiyordum. Bu sorunu da bu ilişki içinde çözebilirim diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Beni sudan sebepler yüzünden terk etti. Ayrıldık. Vefasız davrandı. Benim çok kötü bir dönemime denk geldi. Bu durum bendeki geçmiş sandığım korkuları ortaya çıkardı. Cinsellik, arzu, rıza gösterme hepsini birbirine bağladım. Şimdi iyi hissetmiyorum kendimi. Bu alan benim için şu an problemli bir alan. Bir daha hiç kimseyle beraber olamayacağımı düşünüyorum. Leman dergisindeki açık saçı karikatürler var ya, onlara bile bakamıyorum. Aşktan söz etsinler istemiyorum. İçinde aşk olan bir kitap okuyup film izleyemiyorum. Cinsellikle ilgili bir şey dinleyemiyorum. Yazı yazmaktan kaçınıyorum. Son zamanlarda işte bu duygular içinde yaşıyorum. Evet, böyle işte. İç açıcı olmadığını biliyorum. Teşekkür ederim. Leyla Bozacı. Adı Lacrimiora bozacı ama ona Leyla diyorlar. Biz de Leyla diyeceğiz. Leyla Romanya kökenli bir Türk vatandaşıdır. Sabri Eyüp Bozacı ile Romanya'da tanışır. Dinini ve vatanını değiştirecek kadar sevdalanır. Leyla Sabri Eyüp'e evlenirler. Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşirler. Bir memur hatası yüzünden Leyla evlilik cüzdanını almasına rağmen Türk kimliğini alabilmek için 4 yıl mücadele eder. Türk kimliğini aldığı gün sevinçten deliye döner, sokaklarda ağlar Leyla. Bu sevgi evliliğinden 3 çocukları olmuştur. 2 kız, 1 erkek. Mutludur Leyla. Evet, o lanetli güne kadar mutluydu Leyla. Ben Leyla'nın tecavüze uğradığını ilk defa Ayşe Arman'dan duymuştum. 21 Eylül 2001. Ayşe Arman benimle Metis yayın evinden yeni çıkmış olan Sabah ile Nurettin, Bir Aşk Öyküsü adlı kitabımla ilgili söyleşi yapmak istiyordu. Birkaç gün öncesinden randevumuz vardı. Buluşacağımız gün Ayşe Arman beni oldukça telaşlı ve öfkeli bir ses tonuyla arayarak Şile'de polisler bir kadına tecavüz etmişler. Ben o kadına görüşmeye gidiyorum, onun için gelemeyeceğim. Lütfen kusura bakmayın dediğinde içimden bir şeylerin kopup gittiğini hissetmiştim. Yine bir kadın hayatı karartılmıştı. 23 Eylül 2001 Pazar günü Hürriyet gazetesinin sayfalarında benim kitap Sabah ile Nurettin kahramanlarımın resimleri ve öyküleriyle birlikte Leyla da yerini almıştı. Ben o tarihte elinizdeki bu kitap için araştırmalar yapıyordum. Onun için de olay beni çok yakından ilgilendiriyordu. Leyla ve yaşadıkları kafamın içinde sürekli büyüyüp duruyordu. Onu en son konuşacağım kadın olarak aklımda tutuyordum. Çünkü basından izlediğim kadarıyla Leyla ve Sabri, Eyüp Bozacı, insanın içini aydınlatan örnek olacak bir mücadele sürdürüyorlardı. Ama tecavüz gibi bir konuda böyle karı koca omuz omuza vererek bir mücadele sürdürmek de gerçekten çok zordu. Bu toplum zihniyetinde zordu. Bekleyip görmek gerekiyordu. Tecavüze uğradığını anlattıktan sonra neler yaşadı? Bu onurlu mücadelenin bedeli nelere mal oldu? Bu karmaşık duygular içinde Leyla'nın kapısını yaklaşık 15 ay sonra çalıyorum. Leyla ve ailesi o günden sonra neler mi yaşadı? Leyla'dan dinleyelim. Basından takip etmeye çalıştım ama bir de senin ağzından dinlemek istiyorum olayı. Olay nasıl gelişti? Aylardan 30 Ağustos, günlerden Perşembe. Yıl 2001. Bir evin temizliği için arkadaşlarımla Şile'ye gitmeye karar vermiştik. 4 kadın, 6 çocukla birlikte sevinçle yola çıktık. Benim gitme kararım birkaç günde olsa çocuklarımla birlikte denize girme, güneşten yararlanma isteğim içindi. Böylelikle çocuklarımla birlikte tatil yapmış olacaktık. Gittiğimiz gün saat 9'a kadar biz 4 kadın evi temizledik. Sonra biraz da çocukları dışarı çıkarmak için bir düğün salonunda, orada sünnet düğünü vardı, oraya gittik. Saat 11'e kadar oturduk. Sonra eve gelip çocukların karnını doyurup bir süre dinlendik. Arkadaşım Hülya bir arkadaşıyla buluşacaktı. Birlikte çıkalım dedi. Zaten benim de süt ve sigara almam da gerekiyordu. Hülya'nın arabasıyla limana indik. Yarım saat sonra Hülya'nın arkadaşları beyaz bir arabayla geldiler. Onlar Amerika'dan gelmişlerdi. Ertesi günü döneceklerdi. Bir süre sohbet ettik. Sonra eve dönmek istediğimizde bizim araba çalışmadı. Sonra o arkadaşlar bizim yolumuzun üzeri biz sizi bırakırız dediler. Liman çıkışında bir beyaz Broadway yolumuzu kesti. 3 kişi arabadan indiler. Birisi kimliğini göstererek biz polisiz dedi. Kimliğimizi göstermemizi istediler. Ben de kimlik yok, evde unutmuşum dedim. Hülya da ben bir hafta önce çantamı çaldırdım. Kimliğim de içindeydi ama belgem var dedi ve belgeyi gösterdi. Benim için polisler bu yabancı. Onun için onu karakola götüreceğiz dediler. Hülya biz arkadaşız. Bizim hiçbir hatamız yok. Kimliği evde gösterebiliriz. Onun için karakola götürmeniz gerekmiyor diye itiraz etti. Beni arabadan indirip kendi arabalarını aldılar. O ara olayı izleyen başka bir adam geldi. Beni kurtarmaya çalışıyordu. 10 gün sonra öğrendik ki o adam orada bir bar sahibiymiş. Sürekli bırakın gitsinler diyordu. Bu ara polisler Hülya ile tartışıp boğuşuyorlardı. Hülya beni vermek istemiyordu. Sonra Hülya'yı bir polis alıp götürdü. Hülya'yı nereye götürmüştü bilmiyordum. 15-20 dakika sonra geri geldi. Hülya yoktu. Beni alıp arabaya bindirdiler. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Karakola dediler. Hülya nerede dedim. Hülya'yı götüren adam bekliyor. Birazdan görürsün dedi. Bir süre sonra bir kırmızı araba gördüm. Hülya arabanın içinde sürekli birileriyle boğuşuyordu. Beni bindirdikleri arabada da sürekli bana saldırıyorlardı. Arabadan inmeme müsaade etmiyorlardı. Sürekli Hülya'ya bakıyordum neler alıyor diye. Sürekli bir boğuşma vardı arabanın içinde. Tartışmalar, sürekli saldırılar, hakaretler, tacizler oluyordu. Yanımızdan bir sürü araba geçiyordu ama hiç kimse durmuyordu. Sonra o bar sahibi adam geldi. Aralarında tartışma oldu. O bar sahibi adam onlara, bırakın bu kadınları gitsinler. Çoluk çocukları var bunların. Bunları götürürseniz kötü şeyler olursa ben sizinle arkadaşlığımı bitireceğim diyordu. Sonra üç kişi beni arabaya bindirdiler. Başladılar beni götürmeye. O bar sahibi arabanın önüne atladı. Yapmayın, bırakın, götürmeyin kadını diye. Kabul etmediler. O bar sahibi adam bizi götürürlerse başımıza neler geleceğini, bize neler yapacaklarını biliyordu. Onun için çok uğraştı bizi bıraksınlar diye ama olmadı. Beni götürmeye başladılar. O bar sahibiyle Hülya, bar sahibinin arabasıyla bizi takip etmeye başladılar. Beni polis ormanı diye yazan bir ormanın içine götürdüler. Sanıyorum Hülya ile bar sahibi adam bizim arabayı kaybetmişti. İşte o ormanın içinde çok şey yaşadım. Ben panik halindeydim. Sürekli tehdit ediyorlardı. Üzerime doğrultulan bir silah vardı. Adı Baneli olan, nasılsa yabancıdır, öldürüp atalım. Kimsenin haberi olmaz diyordu. Bu arada taciz edip bağırıp saldırıyorlardı. Ben ne olur beni karakola götürün diye ağlayıp yalvarıyordum. Bir taraftan da bu senin sonundur. Bir daha çocuklarını göremeyeceksin diyordum kendi kendime. Oğlum henüz 10 aylıktı. Sonra arabayı götürmeye başladılar. Birden aşırı bir ışık gördüm. İçimden çok sevindim. Tamam kurtuldum diye. Birden Hülya'nın bulunduğu arabayla karşılaştık. Karşı karşıya geldi arabalar. Arabayı bir yerde durdurup beni indirdiler. Baktım Şato Oteli yazıyor. Beni arabadan indirmeye çalışıyorlar. Ben burada inmem. Burası karakol değil diyorum. Bu ara Hülya ile o bar sahibi adamı görüyorum. Beni zorla indirdiler. Beni olan polis arkadaşına arabayı hemen karakolun önüne götür dedi. Sonra sabah erkenden arabayı getirirsin, izini kaybederiz diye tembihledi. Ben otele girmemek için direniyorum. Onlar işini bitirelim sonra izini kaybederiz diye konuşuyorlar aralarında. Ben anlıyorum bana kötü şeyler yapacak. Sonra öldürecekler. Sürekli bunu tekrarlıyorlardı çünkü. Sonra beni zorla otele soktular. Otelin kabul yerinde biri var. Benim yanımdaki iki polisi görür görmez daha kimse bir şey demeden 107 numara dedi. Ben bu ara bağırıp ağlayıp yalvarıyorum. Ne olur beni bırakın, ben evliyim, benim üç çocuğum var diye. Sıkı sıkı kolumdan tutmuşlar. Bunları resepsiyondaki adam da duyuyor. Sonra polislere, bunu hemen buradan götürün, bunun sesi çok çıkıyor diyor. Beni yukarı çıkarmak isteyen polise direniyorum. Silahını çıkarıp başıma dayıyor. Beni silahıyla tehdit ederek 107 numaraya götürdü. Oysa ben o resepsiyondaki adamı görünce, tamam kurtuldum diye düşünmüştüm. Adam öyle yapınca anladım ki, bunlar hep böyle ortak işler yapıyorlar. Umutsuz ve çaresiz kalmıştım. Ben yılanların eline düşmüştüm. Kurtuluşum yoktu. Ben o otelde çok şey yaşadım. Bana silah zoruyla tecavüz etmişti. Beni hiç kimse kurtaramamıştı. Bana tecavüz eden polisin adı Kerem Dündü'ydü. Peki Hülya ile bar sahibi dediğiniz kişi karakola haber vermemişler mi? Sonra Hülya bana anlattı. Onlar dışarıda kalınca ne yapacaklarını şaşırmışlar. Zaten o ara Hülya da şokta. Oradan geçen insanlara ne olur bana yardım edin, içeride arkadaşıma tecavüz ediyorlar diye yalvarmış. Onlar karakol işte şurada, onlara haber verin demişler. Hülya bakmış ki karakol otelin hemen 100 adım ötesinde duruyor, koşarak oraya gitmişler. Hülya durumu anlatmış polislere. Onlar da Hülya ile alay etmişler. Tabii ki yerlerinden bile kalkmamışlar. Hülya tekrar otele geliyor, içeri girip resepsiyondaki adama soruyor. O da bu isimde bir müşteri kaydımız yok diyor. Hülya itiraz ediyor. Ben gözümle gördüm. İçeridedir. Ben çıkıp yukarı bakacağım diyor. Adam kızıyor. Sen fazla reza çıkardın buradan, defol git diyor. Hülya yine karakola gidiyor. Onlar yine hiçbir şey yapmıyorlar. Sonra Hülya Gayrettepe emniyetini arıyor. Onlar polis telsizlerini anonsta bulunuyorlar. Anonsu duyan karakol dışındaki sivil ve resmi polisler otelin önüne geliyorlar. Tabii bir ara epey bir zaman geçmiş. Zaten o polis buna tecavüz ettikten sonra ona bir telefon geldi. Sanıyorum arayan arkadaşlarıydı. Telefonla konuştuktan sonra kilitli olan kapıyı açtı. Silahını elbisesinin altına koydu. Sonra bana, tamam sana bir şey yapmayacağım dedi. Ben yerde ağlıyordum. Dışarıdan anons ve telsiz sesleri geliyordu. Kısa bir süre sonra bir sivil polis kapıyı açıp içeri girdi. Tecavüz eden polise, bu kadın kim dedi. Bilmiyorum dedi. Ben yerde yatıyordum ve çırılçıplaktım. Bana giyin dedi. Ben bir an olayı örtüp onu kurtaracaklar diye düşündüm. Yerimden fırlayarak kendimi çırılçıplak hale attım. Beni yakalayıp tekrar odaya soktular. Pantolonumu giydim. Kendimi üst tarafım çıplak tekrar dışarı attım. Yine beni yakalayıp odaya soktular. Pantolonunun üzerinde bir uzun kollu gömleğim vardı o gün. Onu giydim. Beni aşağı indirdiler. Ben çok kötü görünüyordum. Her tarafım morarmıştı. Kafama 2 saat boyunca bir silah dayanmıştı. Bu 2 saat içinde sadece su diye inlemiştim. Bana tecavüz eden Kerem döndü, tuvalete idrarını yapıp başımı içine sokmuştu. Al sana su diye. Bu 2 saat içinde çok kötü işkence görmüştüm, perişandım. Beni alıp karakola götürdüler. Daha ben içeri girer girmez bana iyi davranmadılar. Beni bir sandalyenin üzerine hakaret ederek itip düşürdüler. O zaman anladım ki beni suçlu görüyorlar. Karakolda ne kadar polis varsa, bir kişinin dışında, bana bağırıp hakaret ediyordu. 15 dakika sonra komiser geldi. Bana ne olduğunu sordu. Ben zorlukla olayı kısa bir şekilde anlattım. Komiser arkadaşlarına dönerek, şimdiye kadar onca olayı kapattık. Bakalım bunu nasıl kapatacağız diye kızarak odasına gidiyor. Yarım saat sonra bana tecavüz eden polisi getiriyorlar. Benim bulunduğum odaya bırakıyorlar. Ben bu ara çok kötüyüm. Sürekli midem bulanıyor. Sanki içimde bir ateş yanıyor. Sürekli su diyorum. Kimse bana bir yudum su vermiyor. Tecavüz eden polis Kerem döndü. Başladı arkadaşlarıyla birlikte bana saldırmaya. Elindeki silahı üzerime tutuyor. Bana çok hakaret ediyorlar. Davadan vazgeçmem için. Ben bu arada oradaki polislere ağlayıp yalvarıyorum. Ne olur kocamı aramak istiyorum diye izin vermiyorlar. Beni kimse dikkate alıp düşünmüyor. Onlar sürekli olayı nasıl kapatacağı diye düşünüp uğraşıyorlar. Komiser odasından çıkarak arabayı hemen ortadan kaldırın, fazla ortada görünmesin diyerek tekrar odasına gidiyor. Sonra hemen odadan çıkıp para verip öyle kapatacağız diyor. Sonra bu kadını evden aldınız, sokaktan değil diye tembihliyor. Ben Hülya'yı görebilmek için tamam davacı olmayacağım ama biraz dışarı çıkıp hava almak istiyorum diyorum. Beni dışarı çıkarıyorlar. Hülya yanına 3 tane tanıdığını çağırmış. Dışarıda bekliyor. Hemen yanlarına gidiyorum. Hülya da perişan görünüyor. Yüzü morarmış, simsiyah olmuş. Belli ona da bir şeyler yapmışlar. Bana ne olacak şimdi diyor. Ben ölürüm de davamdan vazgeçmem diyorum. Beni 2 dakika sonra içeri alıyorlar. Ben içeri girer girmez hemen hastaneye gitmek istiyorum. Davamdan vazgeçmeyeceğim diyorum. Daha kötü saldırmaya başlıyorlar. İçim yanıyor, midem bulanıyor, tuvalete gitmek istiyorum. Tuvalet aşağıda, oraya inmekten korkuyorum. Orada bana bir şey yaparlar diye. O ara orta yaşlı, bana hiç hakaret etmeyen, sürekli sıkıntılı ve üzgün bir şekilde dolaşıp duran, içeri dışarı girip çıkan polis bana gizlice elini göğsüne götürerek ben buradayım, korkma der gibi bir işaret yapıyor. Sonra komiser geldi. Bir şey yapamıyoruz, alın hastaneye götürün dedi. Sonra Hülya bana anlatıyor. O orta yaşlı polis içeride ne oluyorsa onları anında uyarıyor. Hülya'ya diyor ki, bakın olayı örtmeye çalışıyorlar. $100 arıyorlar cebinize koyup para karşılığı kendinizi sattığınızı söyleyecekler. Haberiniz olsun. Bir süre sonra yine uyarıyor. Koşun bir savcıya olayı haber verin, yoksa olayı kapatacaklar diye. Şile'de savcıların oturduğu konut ayrıdır. Hülya'nın yanında bulunan 2 tanıdığı hemen o binaya gidiyorlar. Rastgele bir zili çalıyorlar. Allah'tan çaldıkları zil bir kadın savcının ziliymiş. Olayı ona anlatıp yardım istiyorlar. Savcı Sabiha Gündoğdu Sürer hemen karakolu arıyor. Kadını hastaneye götürün, ben oraya gidiyorum diye. Onun üzerine beni hastaneye götürdüler. Ama içeri götürüp doktor kontrolü yaptırmıyorlar. Hastanenin önünde bir minibüsün içinde oturtuyorlar. Sonra Savcı Sabiha Hanım geldi. Onlara kadın nerede dedi. Minibüsün içinde dediler. Doktor kontrolü yapıldı mı dedi. Yok dediler. Çabuk indirin kontrol ettireceğim dedi. Ben doktor kontrolünden geçtim. Savcı Sabiha Gündoğdu Sürer hemen adli tıbba götürülecek dedi. Polisler bana seni İstanbul'a adli tıbba götürecek aracın masrafını sen çekeceksin diyorlar. Tabii benim o kadar param yok. Kolumdaki bileziği bozdurup arabaya benzin alıyorum. Çok canım sıkılıyor. Devletin arabasını o an görevli olmayan polisler kullanarak insanlara tecavüz edebiliyorlar. Ama bir mağdur için arabaları yok. Seni kaçırıp tecavüz eden polis ve arkadaşları görevli değil miydi? Olay anında bana sürekli saldıran, başıma tabanca dayayan polis memuru Benal, gasp yaptığı için açığa alınmış bir polisti. Ama elinde tabancası altında devletin arabası, kadın kaçırıp arkadaşı tecavüz etsin diye yardımcı olabiliyordu. Ama öte yandan bir tecavüz mağdurunu adli tıba götürmek için devlet aracının masrafını bana ödetiyorlardı. O ara gözüm hep Hülya'yı arıyor. Ama Hülya sinir krizi geçirdiği için onu da hastaneye kaldırmışlar. Onu o gün bir daha göremiyorum. Beni İstanbul'a adli tıbba getirip bir daha geri götürdüler. Kocam hala ne yaşadığımı bilmiyordu. Arayıp ne diyeceğimi bilemediğim için aramadım. Yıkılmıştım. Hülya'yı görünce iyice yıkıldım. Çünkü Hülya felç geçirmiş, ağzı kulağına kadar gelmişti. Hiç kıpırdayamıyordu. Hülya'yı öyle görünce ben de sinir krizi geçirerek bir komşu tarafından doktora kaldırılıyorum. Ben doktorla hiç konuşamıyorum. Komşu anlatıyor benim ve Hülya'nın durumunu, doktor ilaç yazıyor. Ama diyor, bugün cumartesi, eczaneye söyleyin ilaçları versin. Ben pazartesi yeşil reçete yazıp kendilerine vereceğim. Hülya da ben de kötü durumdayız. İstanbul'a da dönemiyoruz. Çünkü arabayı Hülya kullanacak, çaresiz 2 gün daha kalıyoruz. Sevinçle gittiğimiz Şile'den acılar içinde bütün dünyamız yıkılarak geri dönüyoruz. Eşinin ilk tepkisi nasıldı? Eşim beni görür görmez sana ne oldu diye telaşlanıyor. Bir süre hiç konuşamıyorum. Öylece yüzüne bakıp duruyorum. Bir süre sonra, biraz kendime geldikten sonra kızları dışarı çıkar diyorum. Eşim endişe içinde kızlarımızı dışarı çıkarıyor. Şile'de bir polis bana tecavüz etti dedim. Olayı zorlukla anlattım. Eşim bana inanmadı. Şile'de polis yok. Oraya jandarma bakıyor. Ne polisi dedi. Hülya'nın annesi geldi. Olayı bir daha o anlattı. Eşim karakola telefon açtı. Karakol böyle bir olay yok dedi. Eşim daha çok kötü oldu. Belki de ben yalan söylüyorum diye düşünüyordu. Ben kendimi çok kötü hissediyordum. Eşim elleri titreyerek bir sigara yakıp içti. Hiç konuşmuyordu. Sonra yine karakolu aradı. Çok sert konuşuyordu. Eşimi komiser sandılar. Karşı taraftan, evet komiserim, böyle bir şey oldu. 2 kişiydiler, onlar tutuklandı dediler. Eşim kendini kaybetmişti. Bana vurmamak için sürekli duvarları yumrukluyordu. Sonra sinir krizi geçirmeye başladı. Ona zorlukla benim kullandığım ilaçtan içiriyoruz, daha kötü olmasın diye. Sürekli beni suçlayarak, neden bana haber vermedin, ben o karakolu basardım, burası dağ başı mı diye konuşuyordu. Sonra Şile'ye gittik. Eşim her şeyi ailesine anlattığı için bütün ailesi Diyarbakır'dan toplanıp gelmişti. Eşim Şile'de savcı Sabiha Gündoğdu Sürer Hanım'a çıktı. Bu işin peşini bırakmayın, bunu ispatlayın dedi. Savcı Hanım'a çok güveniyorduk. İyi ki ona rastlamıştık. Belki o olmasaydı bu olayı kapatırlardı. Böylece olay mahkemeye intikal etti. Biz bir sivil, 2 resmi polisten, karakoldan, otelden şikayetçi olarak dava açtık. Dava 1,5 yıl sürdü. Mahkeme sadece bir polis, Kerem Döndü hakkında ceza verdi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Şimdi dava Yargıtay'da temizdedir. Böyle adalet mi olur? Karakol olayı bildiği halde müdahale etmedi. Çünkü olayı kapatsın diye elinden geleni yaptı. Otel görevlisi kafama tabanca dayandığını, beni zorla odaya götürdüğünü görüyor. Sonra bizde böyle biri yok diyor. Mahkemeye yalan söylüyor. 2 polis yardım etmişlerdi tecavüz eden polise. Kafama silah dayamışlardı. Banel adındaki polis görevden alınmış biriydi. Ama silahı belindeydi. Silahını çıkarıp kafama dayıyordu. Karakolun arabasını kullanıyordu. Polis kimliğini göstererek ben polisim diyordu. Mahkeme bunların hiçbirini dikkate almadı. Leyla Hanım, bir de madalyonun öteki yüzü var. Ben madalyonun görünmeyen arka yüzünü çok merak ediyorum. Tecavüze uğrayan bir kadın olarak tecavüze uğradığınızı açıkladıktan sonra neler yaşadınız? Nasıl karşılandı eş, dost, komşular tarafından? Çok şey yaşadım. Eşimin ailesi çok kötü davrandı. Bana al çocuklarını çek git Romanya'ya. Oğlumuzun başını belaya sokacaksın dediler. İnsanlar bana ben suçluymuşum gibi çok tepki gösterdiler. Komşularım kapıları yüzüme kapadılar. Çaldığım kapıları açmadılar. Sokaktaki insanlar çok kötü davranıyordu. Sokağa çıkamıyordum. Eşim çok sıkıntı yaşadı. Eşimi işten attılar. İşe gittiğinde gazeteleri önüne koyarak bu iş yeri namuslu bir iş yeridir demişler. Eşim uzun süre iş bulamadı. Gittiği bütün yerler yüzüne kapanıyordu. İnanın çocuklarım çok gün aç kaldı. En çok da bu beni üzüyordu. Hiç kimse, ne akraba, ne konu komşu, bu insanlar ne yiyip içiyor demedi. Basından bizimle konuşanlara zor durumdayız deyince de acaba bunlar bu olayı kullanarak para mı kazanmak istiyorlar diye düşündüler, söylediler. Birçok kişi basının önünde biz yardım edeceğiz demesine rağmen hiç kimse sözünü tutmadı. Şunu söylemek istiyorum. Bir annenin çocukları aç kalıyorsa ve o anne çocukları aç olduğu için ağlıyorsa bu anne için en büyük acıdır. Çocuklarımı çok seviyorum. Her anne için bu böyle değil mi? Çocuklarım aç kalınca daha çok acı çektim. Travma üstüne travma yaşadım ben. Komşularımın, arkadaşlarımın yaptıkları çok ağrıma gitti. 4 yıldır aynı binada oturuyorduk. Benden hiçbir kötülük görmemişlerdi. Benim eşini çok seven, evine, çocuklarına bağlı bir anne olduğumu biliyorlardı. Benim suçsuz olduğuma hiçbiri inanmadı. Beni suçlu görüyorlardı. Sonuçta sen ne yaparsan yap, onların gözünde gavur ve yabancısın. Sen böyle şeyler yapabilirsin. Bana orospu, eşime pezevenk gibi davrandılar, çok acı çektik. Ama ben mahkemeyi kazanınca komşularım özür diledi, barıştık. Şimdi iyiyiz ama eşimin ailesi hala bana orospu gözüyle bakıyor. Çok üzülüyorum. Mahkemeyi kazandıktan sonra kendini biraz daha iyi hissedebiliyor musun? Hayır. İçimde kocaman bir boşluk var. Ben bir binaydım. Beni yıktılar. Şimdi belimi bile doğrultamıyorum. Sanki ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Sanki bütün gövdemi parçalamışlar da ben sürekli kan kaybediyorum. Olayın etkisinden hiç kurtulamadım. Uyuyamıyorum. Gözümü kapatır kapatmaz o adam geliyor rüyama. Eşim yanımda otururken bile sanki o adam oluyor, içim kalkıyor, boğuluyorum. Eşime iyi davranmıyorum. Psikiyatri tedavisi almadın mı? Olayı basından öğrenince Yıldırım Aktun'a beni aradı. Ona gittim. Bana muhakkak hastaneye yatman gerekiyor dedi. Ben önce kabul etmedim. Çünkü çocuklarım mağdur durumdaydı. Oğlum henüz 10 aylıktı. Yardımcı olacak, çocuklarıma bakacak kimsem yoktu. Bir de çocuklarım hep gözümün önünde olsunlar istiyordum. Kızlarıma bir şey yapacaklar diye çok korkuyordum. Hala çok korkuyorum. Böylece 8 ay geçti. Gün geçtikçe yerimden kalkamaz duruma geldim. Ellerim ayaklarım tutmaz oldu. O zaman beni Bakırköy Hastanesi'ne yatırdılar. Hastanede yatmamam Yıldırım Aktun'a yardımcı oldu. Yoksa hastane masrafını karşılamamız mümkün değildi. Sadece bağış için 100 milyon istemişlerdi benden. Ben zaten ilaçlarımı alamaz durumdaydım. Çocuklarımın karnını bile doyuramıyordum. Hastaneye yattıktan sonra çocuklarımın perişan olduğunu bildiğim için iyileşme gösteremiyordum. Yine de 2 ay hastanede yattım. Doktorlar durumun çok ağır, 2 yıl yatman gerekiyor diyorlardı. Ama bu mümkün değildi. Cumartesi ve pazar günleri bana izin veriyorlardı. Eve gelip çocuklarımı öyle perişan, hasta, bakımsız görünce daha çok kötü oluyordum. Oğlum sabahlara kadar ağlıyordu. Çünkü o benim saçlarımı tutarak uyumaya alışmıştı. Eşimin saçları kısa olduğu için tutacak saç bulamıyordu. Ve sürekli ağlıyordu. Dayanamadım. Kendi isteğimle hastaneden ayrıldım. Şimdi ilaç tedavisi görüyorum. Ama iyi olmuyorum. Evim dar geliyor bana. Sürekli kendime iş çıkarıyorum. Olayı unutayım diye ama olmuyor. Unutamıyorum. Geceler çok uzun geliyor bana. Ben hiç böyle değildim. Benim hayatımı elimden aldılar. Yaşadığın olay eşinle ilişkini nasıl etkiledi? Eşime karşı çok değiştim. 1,5 yıldır yani o günden sonra eşimle hiç ilişkim olmadı. Aynı yatağı hiç paylaşmadık. Ben yatak odasındayken bile oraya giremez. Sadece ben odada değilsem elbiselerini değiştirmek için girebiliyor. Eşim o günden beri oturma odasında yatıyor. Oysa ben eşine çok sevgi duyan biriydim. Hiç böyle şeyler yapmazdım. Eşim evde olmadığı zamanlar onun pijamalarını alır, koynuma onları koklayarak yatardım. Şimdi gelip mutfakta yardım etse bile sinirleniyorum. Sanki bana dokunmak için öyle yardımcı oluyor gibime geliyor. Bunu aklından geçirmesini bile istemiyorum. Çok soğukluk girdi aramıza. Oysa biliyorum ki eşim beni çok seviyor. En büyük destekçim odur. Ama ne olursa olsun bana bu işkenceyi, bu kötülüğü yapan erkeklerdi. Şu da var. Kendini erkek sanan o zavallılar, eğer devletin olan o tabancasını başıma dayamasaydı, devletin arabasını, polis kimliğini kullanmasaydı, bana bu kötülüğü yapabilirler miydi? Parçalardım onları. Onlar erkekliklerini silah zoruyla bana gösterdiler. Böylece ben onların karşısında güçsüz kadın oldum. Sonra da biz erkeğiz diye dolaşırlar ortada. Bütün erkeklerden nefret ediyorum. İşte eşim de erkek olduğu için benim erkeklere karşı gelişen nefret ve öfkemden nasibini aldı. Aslında eşime karşı öyle olmak istemiyorum ama elimde değil. İnanın ki ben de şaşırıp kalmışım. Şunu bile düşünebiliyorum. Keşke savaş olsa, bütün erkekleri alıp savaşa götürseler, bir daha hiçbiri dönmese. Biz kadınlar rahat rahat yaşasak. Bunun normal olmadığını biliyorum. Ama bu düşüncelerime de engel olamıyorum. Beni bırak, benim yaşadıklarımdan bu binada çok kadın etkilendi. Onlar da eşlerini istemiyorlar. 4-5 kadın benim yaşadıklarımdan etkilenerek yatağını eşinden ayırmış. Şöyle diyorlar, seni o halde görünce erkeklerden nefret ettik. Ben şu an zannediyorum ki bütün erkekler hep aynıdır. Benim sağlığımı, duygularımı, hayallerimi bitirdiler. Hastanede 2 yıl kalabilseydim belki daha iyi olurdu ama olmadı. İnsanların bana karşı tepkileri beni çok yaraladı. Bu olayı yaşayıp anlatmasan o zaman diyecekler ki demek ki suçludur, onun için kapattı. Anlatıyorsun ki her iki anlamda da suçlusun. Bu olayı Romanya'da yaşasan bu kadar tepki alır mıydın? Hayır, almazdım. Bu kadar içilip ezilmezdim, bu kadar dışlanıp suçlanmazdım. Ama Türkiye'de böyle değil. Beni bırak, kızlarımı çok üzdüler. Okulda annen kötü kadın dediler. Kızlarıma kötü davrandılar. Eve 5 tane kadın doktor geldi. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler çocuklarla. Şimdi büyük kızım da ilaç kullanıyor. Sürekli boğulduğunu söylüyor. Çocuklarım üzülmesin diye eskisi gibi bir aile olmaya çalışıyorum. Yani düzenimiz öyle olsun diye çok çaba harcıyorum. Son zamanlarda sabah akşam aynı sofrada oturarak yemek yiyoruz. Onlara gülümsemeye çalışıyorum. Ailem için iyi olan her şeyi unuttum ben. 1,5 senedir biz aynı sofrada bile oturup yemek yiyemedik. Bir de olayı öyle kötü bir tarihte yaşadım ki unutmam mümkün değil. 30 Ağustos Zafer Bayramı. 29 Ağustos olduğunda istiyorum ki hemen öteki aya sıçrasın tarih ve zaman. Bana hep unut diyorlar. Nasıl unutayım? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk polisi tecavüz ediyor bana. Oysa ben evlenip Müslüman olup buraya geldim. Türk kimliğimi aldığım gün sevinçten çıldırmıştım. Sevinçten sokaktan geçenlere bile gösteriyordum kimliğimi. 4 yıl bir memurun yaptığı yanlışlık yüzünden çok üzüntü çekmiştim. Hep yabancılar şubesine gidip geldim. Çok rüşvet verdim. Her yıl yurt dışına girip çıkarken Kapıkule'de çok şeye şahit oldum. Çok şey yaşadım. Türk vatandaşı olmak bana pahalıya mal oldu. Canımı alsalardı daha iyi olurdu. Şimdi çok pişmanım neden geldim diye. Bu mahkeme bitsin, hemen eşimi çocuklarımı alıp buradan gideceğim. Olaydan sonra can güvenliği korkusu yaşadınız mı? Tabii ki yaşadık. Eşime çok saldırdılar. Mahkeme koridorlarında bile kafasını gözünü kırdılar. Mahalleye gelip bizim evi araştırdılar. İnsanlara sorular sorup durdular. Geceleri gelip kapımızı çalıp kaçtılar. Eşimin yolunu çevirip bu sana pahalıya mal olacak diye tehdit ettiler. Bunun hesabını vereceksin dediler. Siz aradığınızda bile korktum ben. Acaba onlar mı arıyor yoksa bir tuzak mı kuruyorlar diye. Bu korkuyla bir haftadır sabahlara kadar hiç uyuyamadım. Duyduğum her tıkırtıdan korktum. Hiç böyle yaşanır mı? Bir şey daha anlatmak istiyorum. Geçen Ramazan'da Ümraniye Belediyesi yemek dağıtıyordu. Kocam işsizdi, Ramazan ayına giriyorduk. Bir arkadaşla birlikte gidip ben de yazıldım. Ancak 3 gün yemek alabildim. 4. günü beni tanıdılar. Sen yabancısın, sen yemek alamazsın dediler. Hemen kimliğimi gösterdim. Ben Türk'üm dedim. Olmaz dediler, yemek vermediler bana. Beraber yazdığımız arkadaş itiraz etti. Beni sahiplendiği için ona da yemek vermediler. Sonra beni çağırıp yemek karnemi aldılar elimden. Çok ağlayıp üzüldüm. Bu belediye hangi partiye bağlı? Önce Refah Partisi'ydi, şimdi AK Parti oldu. Şimdi biri bana nerelisin diye sorsa Diyarbakırlı olduğumu söylüyorum. Uzun uzun elbiseler giydim. Her ortama uydum. Yeter ki huzursuz olmayayım diye. Çocuklarım mutlu olsun istedim. Ama bana hep ayrımcılık yaptılar. Artık burada yapacak bir şeyim kalmadı. Yarın öbür gün kızlarım da benim yaşadıklarımı yaşayabilirler. Olmayacak diye bir şey yok. Güvenemiyorum. Romanya'da gidip bir kişi Hristiyan olsa baş tacı yaparlar. Ben Müslüman oldum, buraya geldim. Olumsuz anlamda yaşamadığım hiçbir şey kalmadı. Bakın, bir Alevi kadın arkadaşla Kazım Karabekir Camisi'ne gittik. Arkadaşı tanıdıkları için içeri almadılar. Sen Alevisin dediler. Çok şaşırdım. Kadın çok kırıldı, üzüldü. Romanya'ya yerleşmeyi düşünüyorsunuz. Müslüman olduğunuz için orada sıkıntı yaşayabilir misiniz? İçinizde böyle bir korku var mı? Nasıl karşılayacaklar diye. Tabii ki az da olsa var. Ailemden böyle bir sıkıntı olmaz. Ama çevremden uzak akrabalarımdan olabilir. Sınırdan bile girip çıkarken Müslüman ve Türk oldum diye rahatsız olduklarını hissediyorum. Ama ne kadar olursa olsun burası gibi olmaz. Ailen yaşadıklarını biliyor mu? Anneme tecavüze uğradığımı söylemedim. Üzülmesin diye. Almanya'da bir televizyon yaşadığım olayı haber yapıyor. Annem beni orada görüp olayı öğreniyor. Hemen beni aradı. Daha ne duruyorsun orada dedi. Çocukları al ve hemen gel. Ben olmaz, davam sürüyor. Dava bitmeden gelemem. Sen gel, birlikte döneriz dedim. Olamaz dedi. Ben böyle bir Türkiye'ye ayak bile basmam. Haklıydı. Sadece bu benim başıma gelmemişti. Bizim oralı çok kadın yaşadı bunu. Yengem bile. Yengeniz Türkiye'de tecavüze mi uğradı? 1999. Bizim davetimiz üzerine 2 yengem ve ablam buraya geldiler. Bir yengemin erken dönmesi gerekiyordu. Yengemi bir otobüse bindirip gönderdik. Bulgaristan'da bütün yolcular iniyor. Yengem yalnız kalıyor. Yengeme 2 otobüs şoförü ve 3 görevlisi, 5 kişi tecavüz edip bir ormana atıyorlar. Öldü diye atıyorlar. Sonra yengemi baygın şekilde birileri buluyor. Yengem o günden beri hastanede tedavi oluyor. Kadın hala iyileşemedi. Bakın, o firmanın Romanya'daki bürosunu kapattılar. Ama Türkiye'de hiçbir şey olmadı. Sadece bu değil ki, dışarıdan gelen kadınlar hep bunu yaşıyorlar. Gümrükte eşimle birlikte neler gördük. Ben kimliğimi alamadığım o 4 yıl içinde hep çıkış yapmak zorundaydım. Kaç defa tecavüzden zor kurtuldum. Rüşvet vererek. Sonra eşime anlattığım için hep birlikte girip çıkıyorduk. Bir defasında Kapıkule'de bir annenin yanından kızını alıp götürdüler. götürüp tuvalete tecavüz ettiler. Kızı geri getirdiklerinde bacaklarından kan akıyordu. Zaten gümrükte ya rüşvet istiyorlar, rüşvet vermezsen tecavüz ediyorlar, ya da hayat kadına damgası vuruyorlar. Başka kurtuluşun yoktur. Kim yapıyor bunları? Gümrükteki görevli polisler. Not: bu söyleşiyi yaptığım süre içinde Leyla'nın eşi de yanımızda bulunuyor. Bazı hatırlatmaların dışında hiçbir müdahalede bulunmuyor. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyor. Ben eşimin yanındayım. Onu seviyorum ve ona güveniyorum diyor. 10. ayrımın sonu, sayfa 198.